Kültür dünyamızdan manzaralar. Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür Dünyamızdan Manzaralar başlıyor.
Dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Gürlek hocamızla beraberiz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim, hamdolsun. Yeni seyahatten geldim. Malum seyahat ediniz ki sıhhat bulasınız diye bir emri peygamberi var. İnşallah ona uyanlardan olmuşuzdur. Hakikaten seyahat insana sıhhat veriyor. Bunu yaşayan bilir.
Evet.
Efendim, yeni simalar görüyorsunuz, yeni mekanlar görüyorsunuz. İkinci defa davet edildim Kütahya'ya. Kütahya tarih şehir.
Evet.
Bir zamanlar Germiyanoğulları'nın da başkentliğini yapmış. Hava yağmurlu olmasına rağmen orada beni karşılayan arkadaşlar elime şemsiye tutuşturarak, kendileri de şemsiyenin altına girerek üç kişi şöyle bir şehir turu yaptık.
Bu arada bizi Kütahya'dan dinleyen şu an dostlarımıza da bu vesileyle selam edelim.
Selam söylüyoruz. Tarihi mekanları gezdik. Mesela Ulu Cami'ye ben hayran oldum. Hakikaten şaheser. Efendim, ve Mevlevi Hane'ye keza büyük bir hayranlık duydum. En eski Mevlevi hanelerden biri. Kapısında Mevlevi hanelerin genelde ne yazar? Ya Hazreti Mevlana yazar. Ama Kütahya Mevlevi Hanesi'nin kapısında Ya Hazreti Ergun diyor.
Allah Allah.
Evet,
yani
merak ettim. Sonra söylediklerine göre Hazreti Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'nin yakınlarından birisiymiş. O zat posnişinlik yapmış.
Evet.
Dolayısıyla onun ismini yazmışlar ama yine tabii Ya Hazreti Mevlana sözü başka yerlerde de var. Şimdi cami olarak kullanılıyor ama tipik bir Mevlevihane, Kütahya'nın şaheser tarihi eserlerinden birisi. Çınar ağaçlarıyla tabii ki meşhur. Aynı zamanda Bursa gibi bir nevi su şehri. Yani bol miktarda su var. Mesela Ulu Cami'nin avlusundaki şadırvandan sular öyle sürekli akıyor. Kapatmalı değil. Akar halde.
Kütahya'daki
evet,
Ulu Cami.
Evet, Kütahya'da. Ve caminin içinde de Ulu Cami'de olduğu gibi bir şadırvan var. Şadırvan da şakıyan su diyor ya Tanpınar.
Evet.
Yani su sesi camiye hakikaten yakışıyor. Çünkü su sesi temizliğin mübeşşiridir biliyorsun. Müjdecisidir yani. O bakımdan medeniyetimiz bir bakıma da su medeniyetidir. Efendim, bana deseniz ki şimdi sorsanız mesela su medeniyetinin sembollerini, eserlerini say, uzun hikaye. İşte hamamlar, sebiller, çeşmeler, sarnıçlar, kuyular efendim ve benzeri yapılar su medeniyetinin bugünkü göstergeleri olarak devam ediyor. Yani benim kanaatim o ki Osmanlı Devleti eserleriyle devam ediyor.
Kesinlikle.
Hangi şehre gitseniz Osmanlıların yaptırdığı cami, çeşme, han, hamam, mektep, medrese ile karşılaşıyorsunuz ve bunların bir büyük bir bölümü bugün de hizmet vermeye devam ettiğine göre demek ki tarih olarak, kültür olarak Osmanlı devam ediyor.
Hala yaşıyor, evet, hala yaşıyor. Diri, canlı.
Ve hayran hayran bakıyorsunuz. Yalnız acizane beni üzen bir husus şu ki inşallah bu sözlerimi yetkililer de dinlerler.
İnşallah.
Bu tarihi eserleri, yani kültürel eserleri, bu muhteşem eserleri yeni nesillere, gelecek nesillere, hatta günümüz insanına tanıtma konusunda gerekli alakayı maalesef göstermiyoruz. Yani hükümetimizin, devletimizin, Kültür Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli birimlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mesela, efendim, bu şehirlerimizdeki tarihi eserleri tanıtmak konusunda biraz daha hızlı hareket etmeleri ve kaliteli programlar yapmaları, yaptırmaları gerekiyor.
Evet.
Evet, aynı yani şekilde hazinelerimiz kültür var ama tabii, harcayamıyoruz.
Tabii.
Evet.
Ve o hazineler hocam bilinmedikten, tanınmadıktan, yeni nesil tarafından keşfedilmedikten, okunmadıktan evet, sonra hakikaten o kadar değer ama bilinmiyor. Evet. Yazık oluyor bu sefer.
Evet.
Yazık oluyor.
O zaman mecburen o meşhur beyti okuyoruz. Ol mahiler ki derya ya işledir.
Derya nedir bilmezler.
Deryayı bilmezler. Mısra'ında da ifade edildiği gibi suda yüzen balığın suyun kıymetini bilmeyişi gibi biz de bu kültür hazinesinin içinde olduğumuz halde, üzerinde oturduğumuz halde maalesef değerini bilmiyoruz. Bu da maalesef hüzün verici bir durum olsa gerek.
Evet. Hocam söze başlarken Kütahya seyahatinizden ve Kütahya'daki programınızdan yola çıkarak Kütahya'da tarihi mekanları gezdim dediniz. Ben de size şöyle bir not aldım. Tarihi mekanları gezmek neden önemlidir hocam? Tarihi bir mekanı gezmek bugün bize ne söyler ve bizim için ne ifade eder tarihi bir mekanı gezmek?
Adından da anlaşıldığı gibi tarihi mekan tarihi şahsiyetlerin güzelleştirdiği mekandır.
Bir dakika. Tarihi evet, mekan, tarihi tabii, şahsiyetlerin güzelleştirdiği mekan.
Meşhur sözü yine söyleyelim. Şerefül mekan bilmekin. Bir mekanı şereflendiren orada bulunan insandır. Siz Süleymaniye Camii'ne gidince sadece camiye girmiş olmuyorsunuz. Mimar Sinan'ın ruhaniyetiyle karşılaşıyorsunuz. Karahisari'nin o meşhur hattatın efendim varlığını hissediyorsunuz. Caminin haziresinde yatan şairleri, alimleri, mutasavvıfları hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla tarihi mekanları gezmek demek mevcut olan tarih şuurunuzu, tarih bilincini daha da kuvvetlendirmek demektir. Tarih geçmişe ait zaman dilimi, geçmişte yaşanmış olaylar efendim ve geçmişte görülen eşyalar demek değildir. Bugün de tarihtir. Şu içinde bulunduğumuz saat geçtikten sonra yani bir saat sonra bu içinde bulunduğumuz bir saat tarih olacak değil mi?
Öyle.
Güya. Hayır efendim. Tarih değil. Şu günümüzün hadisesi bu. Yarın konuşacağız. Ama şimdi yarına göre içinde bulunduğumuz gün tarihtir güya, mazidir değil, hal. Yani tarih etrafımızı atmosfer gibi kuşatmış vaziyettedir. Dolayısıyla tarih şuuru, dil şuuru, din şuuru çok
olmadan
önemlidir.
Olmaz.
Evet olmaz. Bunlar sac ayağıdır. Dil, din, tarih. Birbirinin mütemmimidir, sac ayağıdır, birbirinin tamamlayıcısıdır, iç içedir. İyi bir şair aynı zamanda tarihçidir, iyi bir tarihçi aynı zamanda edebiyatçıdır. İslami ilimlere vakıftır, kendi memleketinin geçmişini iyi tanımaktadır. Yani tarih çok yönlü bir ilim dalı. Ömer Hayyam'ın bir sözü var. Tarih kainatın vicdanıdır der ki doğru söyler. Vicdanımızın sesini dinlemek durumundayız.
Evet, o yüzden midir hocam? Dedelerimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir divanı varmış. En az 8-9 dil bilirmiş. Hakeza Yavuz Sultan Selim Han, değil mi? Çıktığı seferlerde adeta yanında bir kütüphane götüren bir cihangir.
Tabii tabii meşhurdur. Hangi Osmanlı tarihini, Vakanüviz tarihini açsanız ya, Yavuz'un kitaba olan düşkünlüğünü sefere giderken cilt cilt efendim develerin sırtında kitap götürdüğünü okuruz. Buna bir nevi seyyar kütüphane diyoruz.
Evet.
İşte Yavuz'un Osmanlı tarihinde ne büyük bir rol oynadığı biraz da buradan anlaşılıyor zaten. Hoş Osmanlı padişahlarının birçoğu kitaba düşkündür. Bunların başında Fatih gelir. İlk defa kütüphane kuran padişahtır. Efendim Fatih'in kütüphanesi işte önce sarayda sonra Fatih camisinde. Mesela Fatih Camii'ne girerken, daha girmeden ama, kıble tarafında bir tarihi bina var. Fatih Kütüphanesi yazar kitabesinde. Efendim, ama bu Fatih döneminde yapılmış bir kütüphane değildir bilahare. diğer Osmanlı padişahlarının 1. Mahmut tarafından yapılmıştır. Ama dediğim gibi şehzadeliğinden itibaren kitaplarla hemhal olmuş bir hükümdardır Fatih.
Avni Mahlası'yla şiirleri
Avni Mahlası'yla şiirleri vardır. Şiirler kaleme almıştır. Rahmetli Süheyl Hoca, Profesör Süheyl Ünver, Fatih'in ilim hayatı, kitaba olan düşkünlüğü, müsahipleri, Molla Lütfü, Akşemseddin hocaları vesaire, onlarla yaptığı ilmi tartışmalar yahut hocaları bu zemine hazırlama, efendim işte müsahebe, mübahese, efendim ne diyelim, hatta onların böyle fikir teatisinde bulunmalarından, bazen böyle işi münakaşaya götürecek kadar ilerletmelerinden padişah haz duyarmış, hoşuna gidermiş böyle. Hatta onun zamanında İstanbul'un adı, daha doğrusu ünvanı Darül İlim olmuş. Yani ilim evi. Tabii ki Fatih'ten sonra mesela oğlu 2. Beyazıt'ın da aynı şekilde hem şair olduğunu biliyoruz, hem de ilim adamlarına, bilhassa hattatlara son derece saygılı, ki padişah hocası diye bilinen Amasyalı Şeyh Hamdullah, dünyaca meşhur bir hattatımız, padişah bu hocasına çok hürmet ediyor. Yani kendi tahta çıkınca Amasya'dan onu da getir diyor.
Evet.
Evet, ve Şeyh Hamdullah yazı yazarken
hokkasını
tutarmış ve rahat etsin diye de arkasına yastık koymuş.
Allah Allah.
Evet, düşünebiliyor musun? Dünya hükümdarı bir padişah, cihan hükümdarı bir padişah. Bir sanatkara, bir ilim adamına ne büyük bir hürmet gösteriyor. İyi de yapıyor. Efendim, hani şu anda aklıma İbnül Emin Bey'in bir sözü geldi. Der ki, bize hürmet edenler bizatihi kendileri hürmete layıktır. Yani sen bana saygı gösteriyorsan asıl saygı değer sensin demektir. Doğrudur. Yani insanın içinde varsa bunu yapar. Öyle dışarıdan takviyeyle olmaz. Efendim işte onun oğlu tabii 2. Beyazıt kim? 2. Beyazıt'ın oğlu Yavuz Sultan Selim. Biliyoruz onun kitaba ne kadar düşkün olduğunu.
Diğer padişahlar Kanuni öyledir. Sultan
Kanuni de öyledir. Evet. O kadar düşkündür ki hocalara, Şeyhülislamlara. Ebu Suud Efendi biliyorsunuz meşhur Şeyhülislam. O tefsiri, önemli tefsirini kaleme alıp 1. cildini bitirdiği zaman efendim padişaha takdim etmek üzere Topkapı Sarayı'na geliyor. Kanuni Şeyhülislam'ın geleceği haberini alınca tefsirini getirecek, takdim edecek. Sarayın dış kapısına kadar gelip Ebu Suud Efendi'yi karşılıyor ve tefsiri alıyor, öpüp hürmetle başına götürdükten sonra sarayın iç kısmına kadar, tahtına kadar bizzat kendisi götürüyor tefsiri.
Efendim, nasıl bir hürmet, nasıl bir saygı
yani
olacak?
Yani işte saygı böyle olur. Evet, yani gerçek saygı budur. Çok seviyor Ebu Suud Efendi'yi. Savaşa giderken bile alakasını göstermek için mektup yazıyor, hal hatır soruyor. Sinde sindaşım, yolda yoldaşım, ahiret karındaşım, Molla Ebu Suud nasılsın? Evet.
Evet.
Yaşta yaştaşım diyor Sin. Yolda yoldaşım, halde haldaşım, ahiret karındaşım. Ne kadar güzel.
Doğru. Hatta hocam Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Ebu Suud Efendi'den aldığı fetvaları vasiyet olarak ben diyor gömülürken benimle beraber gömülmesini istiyorum.
Evet, son anda çekmece çok... olayıdır o biliyorsunuz.
Ya, evet.
Ne var acaba bu çekmeci de açalım mı açmayalım mı? O da bir kısa bir süre tereddüt konusu olmuş. Caiz midir değil midir? Açalım bakalım ne var yahu? Dediğiniz gibi işte küçük küçük kağıtlar çıkmış, fetvalar yazılıymış. Vaziyeti görünce ah demiş.
Koca Sultan.
Padişahım, Koca Sultan, sen kendini kurtardın. Ya. Ben ne yapacağım şimdi demiş.
Ebu Suud Efendi.
Evet, Ebu Suud Efendi.
Siz böyle bu kadar güzel bir şekilde padişahlarımızın, dedelerimizin ilim erbabına, gönül ehli, gönül sultanlarına, sanatkarlara gösterdiği hürmeti, saygıyı, muhabbeti anlatınca Yavuz Sultan Selim Han'ın şu beytini hatırladım hocam. Padişah alemi olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden alaymış.
Evet, eyvallah, tabii çok güzel bir söz. Diğer daha sonraki hükümdarlarında şu öyle. Mesela Abdülhamit Han'da kütüphanesiyle meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Yıldız Sarayı'nda muhteşem bir kütüphane var. Her türlü eser, kıymetli kitaplar, kıymetli ciltler içerisinde efendim hazır vaziyette. Biliyorsunuz askeri darbe olunca, hareket ordusu Yıldız Sarayı'nı basınca o muhteşem saray yağma edildi, talan edildi. O kütüphane de edilecekti, talan edilecekti ama kütüphane müdürü, o zamanki deyimle hafızı kütübü, Kalkan Delenli Sabri Bey'in şahsi gayretiyle ve karşı koymasıyla kurtuldu. Kütüphanenin kapısına, eşiğine yatıyor Sabri Bey, Kalkan Delenli Sabri Bey, benim cesedimi çiğnemeden içeri giremezsiniz diyor. Bu gelen askerlerin de çoğu Arnavut askerleri. Kendisi de Arnavut. Dillerinden de anlıyor. Mahalli şiveyle de konuşuyor. Böyle bir celadet ve kahramanlık eseri gösteriyor. Ve Yıldız Sarayı'ndaki bu şaheser kütüphane çapulcuların yağmasından kurtulmuş oluyor. Şimdi bu kütüphane biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi.
Evet.
Özel kitaplar kütüphanesinde. Sonra bu Sabri Bey'in oğlu da meşhur bir kütüphaneci oldu. İstanbul Üniversitesi yazma eserler kıymetli kütüphanede müdürlük yaptı. Nurettin Kalkan denen. İşte Abdülhamid'in de ne derece kitap aşığı olduğu bu kütüphaneden anlaşılıyor. Bir de padişahın böyle fotoğraf çektirme merakı var. O mukaddes beldelerin, evet, Mekke'nin, Medine'nin ve diğer İslam şehirlerinin Allah'tan ki fotoğraflarını çektirmiş. Çünkü fotoğraflarında gördüğümüz o tarihi eserlerin şimdi %90'ı yok.
Yok.
Maalesef.
Fakat hocam o Sabri Kalkandeli'nin göstermiş olduğu kahramanlığı, yiğitliği, değil mi? Bakıyoruz 28 Şubat sürecine geldiğinde Türkiye, o zaman YÖK Başkanı Kemal Gürüz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu.
Evet.
Ne yapıyorlar? O Abdülhamit Han'ın kütüphanesine geçen Murat Bardakçı yazmış.
Yazdı, daha önce de yazmıştı. Evet. İyi ki yazdı. Halbuki şimdiye kadar birçok yazar tarafından konunun deşifre edilmesi gerekiyordu. Maalesef bu kadar gazete çıkıyor, bu kadar köşe yazarımız var. Her gün siyaset yazdıkları için bu konulara girmeye vakit bulamıyorlar. Hoş vakit bulabilseler de kusura bakmasınlar ama bu meseleleri gündeme getirecek kadar kültürel alt yapıları da yok. Efendim, halbuki Türkiye'nin meseleleridir bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Üniversite rektörlüğü yapmış bir adam. Evet. Üniversite ne demektir? İlim yuvası demektir, kitap yuvası demektir. Efendim, bu kitaplar mahzenlere atılıyor. Aylarca, yıllarca bekletiliyor. Kimisi çürüyor, kimisi mahvoluyor, kimisi çalınıyor, alınıyor. Bu kitap Arapçadır, bu kitap Osmanlıcadır, bu kitap eski harflerle diye bir ilim adamına, ne derece ilim adamıdır bunlar, yakışmayacak bir icraat yapılıyor. Ne farkı vardı şimdi o kütüphaneyi talan etmek isteyen adamlardan bu şahsiyetlerin? Hiçbir farkı yok. Evet, daha dün ben Kütahya'dan geldim. Orada bir kütüphaneciden duydum. İşte Karadeniz illerinden birine kütüphane müdürü olarak atanan bir şahıs, hiç de kütüphane müdürüne kütüphane müdürü denmeye layık bir kimse değilmiş, bana uzun uzun anlattı ve bizzat yanına, kitapların yanına gitme tenezzülüne de bulunmayarak amiri, memuru olan şahıslara, kütüphane görevlerine emir vererek müdürü olduğu kütüphanede ne kadar Arapça, Farsça, Osmanlıca kitap varsa hepsini yaktırıyor.
Evet. Yazıklar olsun.
Tabii. Ben Allah ömür versin Yavuz Bülent Bakiler'den duymuştum. O da tabii kayınpederinden duymuş. Kayınpederi onun İsmail Hakkı Yılanlıoğlu meşhurdur. Kastamonulu. Kastamonu valisi o yıllarda işte tellallar ile ilan ettiriyor. Evlerde olan bütün eski yazı kitaplar hükümet konağının önüne getirilecek diye odun yığını gibi yığıyorlar kitapları ve ateşe verip yakıyorlar.
Anladım.
Sanki işgal ordusu.
Evet.
İşgal ordusu.
Ne fark?
Moğollar.
Evet.
Evet. Evet. Maalesef.
Yani o Moğolların bozgunculuğunu, o Moğolların katlettiği, değil mi, o kültürü,
evet,
o kitap katilliğini, evet, aratmayacak, evet, fiiliyatlar, evet, bunlardı. Evet. Hocam, bunun işte bir benzerini siz 9 Mart tarihinde Vahdet Gazetesi'ndeki sütununuzda da yazmışsınız. Ayasofya'daki levhaları indiren hoyrat eller. Sadece
ya, tabii, evet,
kütüphanelerde olan bir şey değil. Ayasofya'da nasibini almış.
Nasibini aldı tabii, maalesef bu mübarek mabedin ki 500 yıla yakın, hı hı, cami olarak kullanılmıştır. Müzeye çevrilmesiyle yetinilmedi. Bir de Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin şaheseri olan efendim o mübarek isimlerin yazıldığı levhalar, Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Şariyari Güzin, Haseneyni Ahseneyn dediğimiz Hazreti Hasan Hüseyin, bu güzelim levhalar dışarı çıkartılacaktı.
Allah Allah.
Efendim, bilmiyorum ki bu keramet mi diyelim, mucize mi, ne dersek diyelim, bunlar tabii mecazi manada kullanıyorum. Hazret tahmin etmiş olmalı ki bunları caminin içinde hazırlıyor. Çok büyük, kapıdan sığmıyor levhalar. Evet. Kapıdan sığmayınca çıkaramıyorlar. Çıkaramayınca bir kenara atıyorlar. Mahzene atıyorlar. Yıllarca toz, toprak içerisinde kalıyor. Aman Allah'ım. Sen lafzatullah yazılı bir kelimeyi ya, ayağının hizasına kadar indirme cüretinde bulunuyorsun değil mi? Senin akıbetin kim bilir nasıl oldu? Efendim, böylece yıllarca bekliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1949 yılında tekrar yerlerine konuluyor. Üç kişinin burada önemli rol oynadığını görüyoruz.
Kim hocam o üç kişi?
O zamanki müze müdürü Muzaffer Ramazanoğlu, İbnül Emin Mahmut Kemal İnal ve Ekrem Hakkı Ayverdi. Daha doğrusu müze müdürü önce biraz ipe un seriyor. İbnül Emin ikaz ediyor. Bunları tekrar eski yerlerine koy. Gerek ciddi, samimi olarak söylüyor, gerekse nasıl olsa yapılamaz diye baştan savma bir cevap veriyor Ramazanoğlu. Diyor ki tahsisat yok diyor.
Evet.
Tahsisat olsa ben de astıracağım diyor. Ha, tahsisat mı yok diyor. Efendim, hemen gelip durumu İbnül Emin Bey Ekrem Hakkı Ayverdi'ye açıyor. Nazif Çelebi Bey rahmetli o devirde yaşamış, hayırseverliğiyle ve kültürümüze düşkünlüğüyle bilinen bir zat. O da bu işe müdahil oluyor ve Ayasofya'daki levhaları tekrar yerine koymak için hummalı bir faaliyet başlıyor. Bilhassa mabedin içinde işçileri gece gündüz çalıştırarak, kazanlarda çorbalarını pişirterek ya, ve bu üç şahsiyet kendilerine bizzat yardım ederek o güzel levhalar tekrar yerine konuluyor. Bunu Son Hattatlar isimli eserinde İbnül Emin Bey anlatıyor. Ve o levhalar yerine konduktan sonra Rabbime şükrettim ve gözyaşlarımı tutamadım diyor. Ve Ekremül Ekremin diye de efendim bu işte çok payı olan
Ekrem Hakkı
Ayverdi'ye de teşekkür diyor. Bunlar güzel insanlardı. Nazif Bey olsun, Ekrem Hakkı Bey olsun, efendim İbnül Ümit Bey. Ben tabii bunlardan ikisine yetiştim. Ekrem Hakkı Bey'le.
Nazif Çelebi Bey'e.
O zaman Haseki'de oturuyordu. Röportaj yapmak için evine gitmiştim. Efendim, büyük bir alakayla karşılamıştı. Sonra kardeşi vardı bunun, Masar Bey.
Sizin de nikah şahidiniz olmuş.
Evet, bu da Göztepe'de oturuyordu. Muhteşem bir evi vardı. Ahmet Kabaklı Hoca'nın dostuydu. Türk Edebiyatı Dergisi'ne sık sık gider gelirdi. Zannedersem Şişli Camii'nin dernek görevlilerinden biriydi. Ve üniversite okuyan istidatlı ve fakir öğrencilere burs verme konusunda son derece hizmet etmiş bir insan idi. Güzel insanlar. Şimdi bunlar iki kardeş olarak Masar Bey'de, Nazif Bey'de Eyüp Sultan Mezarlığı'nda yan yana yatıyorlar.
Evet, mekanları cennet olsun.
Mekanları cennet olsun. Güzel eserler bıraktılar yani.
Evet. Hocam, o makalenizde İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in Son Hattatlar adlı kitabından o teşekkür cümlelerini paylaşmışsınız.
Onu orijinaliyle okuyalım bir. Siz buyurun. Buyur lütfen.
Diyor ki İbn-i Lemin Mahmud Kemal İnal Beyefendi Son Hattatlar isimli kitabında ismi celali, ismi nebevi, esami-i çaryar ve hasneyni ihtiva eden bu
Haseneyni
ihtiva eden bu elvah-ı celili.
Evet, bu güzel levhaları, elvah, levhanın çoğulu elvah-ı celile.
Bir takım kıymet bilmez eşhas tarafından indirilip bir kenara konulmuş ve bazılarının bazı yerleri zedelenmişti. Bu hal bizimle beraber erbab-ı imanı dağdağar ettiğinden tekrar asılması için uğraştıksa da muvaffak olamamıştık. Nihayet Ayasofya Müzesi Müdürü Muzaffer Ramazan Bey'i teşvik ve teşcih ettiğimde para yok, olsa asarım demişti. Öteden beri zihni bu işle meşgul olan yüksek mühendis Ekrem Hakkı ve tüccardan Nazif Beyler icap eden parayı hasbeten lillah vererek Ekrem Bey'in nezareti altında levhalar tamir edildi. Yine o Zat-ı Ekrem'in himmetiyle levhalar bir keremihil kerim.
Allah'ın keremiyle, hikmetiyle.
28 Ocak 1949'da mübarek levhalar yerlerine asıldı.
Ya.
Ekrem beni alıp götürdü. Levhaları eski yerlerinde görünce ağlamaya başladı.
Ya, ya, ya, ya.
Cenab-ı Ekrem'ül Ekremine hamdü sena ve Nazif'le Muzaffer'e teşekkür ve dua ettim.
Eyvallah.
Bu da ayrı bir incelik.
Tabii.
Kadir kıymet bilirlik.
Evet.
Kadir şinaslık.
Kadir şinaslık. Hat şinaslık.
Evet.
Bir de olumsuz var. Hat naşinaslık. Haddini bilmezlik tabii.
Evet.
Haddini bilmek çok önemli, biliyor musunuz?
Kesinlikle.
Mecazen dediler ki imanın yedinci şartı haddini bilmektir. Evet. Evet, hududunu bilmektir.
Akife atfedilen doğru bir söz var hocam. İnsan demiş, şu hayatta bir hesabını bilecek, bir haddini bilecek.
Haddini bilecek.
Ben tabii hesabımı bilemedim ama haddimi her daim bildim.
Evet.
Demiş,
ya Akif söylerse doğru söyler kardeşim. Nereden biliyorsun hoca? Haddini bilmeyen bu kadar fazla insanla karşılaşıyorum ki sözün kıymeti daha da iyi anlaşılıyor. Hat naşinaslık. Şimdi adam çeheleden, cahiller güruhundan, fakat ağzını açıyor, gözünü yumuyor. Mesela diyor ki kütüb-ü sitte'de yüzlerce uydurma hadis var. Şimdi Allah, ölür mü öldürür müsün? Ölür müsün öldürür müsün? Ya. Bunu diyen adam kütüb-ü sitte'den herhangi birini baştan sona okumuş değil. Hadis usulü hakkında bir cümlelik dahi bilgisi yok. Efendim, hadis metodolojisi bilmez. Sahih-i Buhari'ye 500 sayfalık mukaddime yazan Babanzade Ahmet Naim'in ismini dahi duymamıştır. Şimdi küllü cahilün cesurun fehvasınca bu adam kalkıyor utanmadan, sıkılmadan, cüretkerane kütüb-ü sitte uydurma hadislerle dolu. Sanki mevzu hadisler mütehassısıymış gibi. Efendim işte geçen bu tiplerden biriyle karşılaştım. İmamın bir gibinin aleyhinde konuşup duruyordu. Tek eserini okumamışlar. Peki bu pervasızlık nereden geliyor? Nereden gelecek? Cehaletten geliyor. Bir de son zamanlarda nevzuhur dediğimiz tipler, bazı ilahiyatçılar var biliyorsunuz. Bunlar işte hadisler hakkında, sünnet-i seniyye hakkında, şefaat hakkında, mucize hakkında, miraç hakkında münkir kimseler. Onu inkar, bunu inkar, İslam diye bir şey kalmayacak. Bu heriflerden duydukları lafları da kulak dolgusu olarak hafızalarına yerleştirmişler. Olur olmaz zamanlarda konuşuyorlar. İşte haddini bilmemezlik budur. İslami ilimler bilinmeden, bu konudaki hassasiyet sergilenmeden ulu orta laf etmek sahibinin cahil olduğunu gösterir. Yani başka bir tabir bulamıyorum bunların aleyhinde konuşmak için. Onun için hakikaten haddini bilmek, sınırı muhafaza etmek, teenni ve tedenni ile hareket etmek bizim dinimizin en büyük özelliğidir ve tavsiyesidir.
Evet.
Evet. Yani cahilin cesareti çok tehlikeli bir şey. O cesaret denmez ona. ecdadımız ayrılmış. Cüretkarlık denilir. Cüret ayrı, cesaret ayrı.
Bir de hocam cahillik var, cahillik
evet.
var.
Tabii. Evet.
Şimdi bir de çok bilmiş cahiller de var.
O daha tehlikeli işte.
Halbuki insan öğrendikçe, ilmi ziyadeleştikçe daha çok böyle bir kendi hiçliğini, acziyetini idrak tabii, edip tevazuyu...
Tabii. Evet. İnsana gerekir. Hükmettiren neydi o? Yani bir insana ben alimim dedirten fartı cehlidir, cehaletteki ifratıdır. Ehli irfan cehlini alim olunca anlıyor diyor. İbn-i Emin'in beyti vardır. Hı-hı. Evet, ehli irfan, irfan ehli kimseler ne kadar cahil olduğunu alim olunca anlıyor.
Tabii.
Allah Allah, şuna bak. Yahut da Muzaffer Efendi'den duymuştum, bilmem ki hatırlayabilecek miyim. Alim ile sohbet etmek dürrü mercan incidir, cahil ile konuşmak günde bin can incitir diyor.
Hmm.
Şimdi bizim, ben de cahilim ama şimdi benim günde bin canım inciyor. Evet, etrafımız kuşatılmış vaziyette. Edep, usul, haddini bilmek, rastgele konuşmamak. Bak bu Allah, Cenab-ı Hak bize
biraz.
Ağzımızın içinde evet bir dil vermiş. Bu dil olur olmaz zamanlarda çıkmasın diye dişlerden bir sur örmüş. O da yeterli değil. Dudaklardan da ikinci sur var. Buna dikkat et diyor yani.
Evet.
Olur olmaz yerde sürçülisan etme diyor yani bak. Sürçülisana canımız kurban canım. Adam kasten konuşuyor.
Kasten konuşuyor.
Çok konuşan çok hata yapar ya.
Doğru hocam. Evet. Yani insanın neyi ne için yaptığını bilmesi son derece önemli.
Tabii.
Bunun idrakinde olması.
Evet. Sükut orucunu da hafife almayalım yani.
Doğru.
Evet.
Eskiden sükuti sohbetler olurmuş hocam.
Tabii,
sükut
tabii.
sohbetleri evet. olurmuş en anlayana.
Güzel. Evet. Herkes konuşuyor şimdi. Bilen de konuşuyor.
Ağzı olan konuşuyor diyorlar.
Evet.
Evet hocam, sözü yine programın başında tarihi mekanları gezmenin önemine getirecek olursak, tabii bu tarihi mekanları şimdi sesimize kulak veren dostlarımız, dinleyenlerimiz, bizi Türkiye'nin internet buydu vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafından dinleyen dostlarımız şunu soracaklardır. Hocam biz evet tarihi mekanları ziyaret edeceğiz ama kuru kuruya bir tarihi mekanı ziyaret etmek istemiyoruz. Yani bu hakikaten bir rehber, bir mihmandar eşliğinde olursa tabii. çok kıymetli bir ziyaret olacak değil mi?
Elbette. Mihmandarsız hiçbir iş olmaz ki.
Evet.
En büyük rehber peygamber.
Amin.
Bak Allah bize peygamberimizi rehber olarak gönderdi. Bütün insanda.
Hmm.
Rehber, hakiki rehber. Hatta kendisine inanmayanlara da rehber. Değil mi? Efendimizin bir ümmeti icabeti vardır, bir de ümmeti daveti vardır. Allah'a hamdolsun biz icabet eden ümmetiz.
Çok
yani kabul etmişiz. Bu ne büyük şeref. Ama Efendimizin daveti kıyamete kadar geçerli. Bugün İslam'ı tanımayan, bilmeyen, kabul etmeyen hangi dine mensup olursa olsun bütün insanlar ümmeti davettir. Ne malum bir gün gelip inanmayacağı efendim. Onun için eskiler Hristiyanlara, Yahudilere yani bütün gayrimüslimlere mümin adayı gözüyle bakarlarmış. Öyle ya.
Tabii.
Olabilir. Ha böyle bir rehber yani. Bütün beşeriyete gönderilmiş bir rehber. Şimdi bu temeli böyle sağlam atalım ki öbür rehberlere sıra gelsin. İşte öbür rehberler de kimlerdir? Sahabe-i kiramdır, tabiindir, tebe-i tabiindir, ulemadır, sülahadır, füzeladır, mutasavvifedir. Hepsi rehber. Efendim. Ve bizim bildiğimiz manadaki rehberler de bu büyük rehberlerin yolundan giden, yani ilimle, irfanla, hitabetle, kitabetle kendilerini donatıp rehberlik yaparlarsa maksat hasıl olur. Evet, üzülerek ifade edeyim ki ve İstanbul'dan misal vereyim ki işini sağlam yapan, güzel yapan fakat sayıları az olan rehberleri tenzih ederek söylüyorum. Bu rehberlerin çoğu yalan yanlış bilgilerle gezdirdikleri grupları ifal ediyorlar.
Allah.
Şöyle rehberlere rastlamışımdır.
Nasıl
mesela
hocam?
Ayasofya'yı anlatırken kendisini dinleyenlere Fatih Sultan Mehmet burada şu kadar Bizanslıyı katletti. Yahut harem dairesini, Topkapı Sarayı'ndaki harem dairesini anlatırken, padişahların harem dairesinde yaptıkları iğrenç hareketleri, sözüm ona, hı hı, ahlaksızlıkları, yok böyle bir şey kardeşim. Harem dairesinin duvarları ayetlerle, hadislerle, levhalarla dolu. Orada padişahın özel ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla oturduğu bir mekandır. Dindar ve sıradan bir Müslümanın evi nasıl nezihse, hı hı, padişahın haremi de öyledir.
Kesinlikle.
Ha, bunu peki bunu bu rehber söylerken neye dayanarak söylüyor? İki, ya cahildir ya da garazkardır. E şimdi yazık değil mi? Seni dinlemeye gelen yerli yabancı turistler ya, yanlış bilgi sahip oluyorlar. Efendim, daha bunlara çok misal verebiliriz. Bir de cahilleri var tabii ondan sonra. Bir gün Mihrimah Sultan Camii'nin avlusundan geçiyordum.
Evet hocam.
Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin. Orada sözüm ona bir rehber oralara anlatıyordu. İster istemez kulak misafiri oldum. Mesela turistlerden biri hemen caminin sağ tarafında son cemaat mahallenin ucunda bir güzel taş işçiliğinin harika örneği olan bir mezar var. Yan tarafında da taşında bir hançer, hı hı, kakma şeklinde bir hançer vardır efendim. O mezarı sordular tabii, kimdir falan. Hiçbir şey söyleyemedi. Hiçbir şey. E, bilmese ne söyleyecek?
Evet.
Söylesene kardeşim. Bu Osman Paşa'nın mezarıdır. Osman Paşa, Rüstem Paşa'nın Mihrimah Sultan'dan evvelki hanımından dünyaya gelmiş kıymetli bir şahıstır. Efendim, bir suikasta kurban gitmiştir. Hançerlenerek öldürüldüğü için temsilen bu hançerde mezarına yapıştırılmıştır. Efendim, işte baş taşında şu yazılıdır. Onu da okuyacak tabii, Osmanlıca onlar. Bu böyle anlatılmazsa sen rehberlik yapamazsın. Evet. Rehberlik kolay iş mi yahu? Kültürlü olacak, tarih bilecek, şehir kültürüne, şehir edebine, şehir terbiyesine sahip olacak.
Dini ve milli bir hassasiyet
olacak. Ve kitabeleri okuyacak, evet, onları izah edecek. Heyhat! İşte böyle, dediğiniz gibi böyle rehberlerle, başta İstanbul olmak üzere tarihi şehirlerimiz, tarihi mekanlar gezdirilirse acele etmeden, büyük bir hizmet yapılmış olur. Tarih şuuru kazandırılır. İnsanlar bilgilendirilir. Müteaddit sohbetlerimde sık sık tekrarladığım cümlelerden biri de budur. İnsan kitap okuyarak bilgi sahibi olur bir. Dinleyerek bilgi sahibi olur iki. Soru sorarak bilgi sahibi olur üç. Gezerek bilgi sahibi olur dört. Bütün bu imkanları Allah bize vermiş. Hele hele İstanbul bir açık hava müzesi. Gezerek, merak ederek, sorarak, kitabeleri okuyarak insan kendi kendini yetiştirir. İki türlü nimet. Hem gezme zevkini alıyorsun, hem de bilgilenmiş oluyorsun. Onun için rehberlik müessesesine bizde maalesef yeteri kadar önem verilmedi. Ne derler artık? O tabiri de pek sevmem ya. Sade suya tirit kabilinden işler,
evet,
yapılıyor.
Evet.
Efendim işte rehberlik kokartı olacak diyor mesela. İşte Sultanahmet, Dikili Taşlar, Ayasofya vesaire o tarihi mekanları, hı-hı, gezdirirken, hı-hı, eğer sizde böyle bir şey yoksa bir izin belgesi gibi bir şeydir, hı-hı, bu. Efendim orada gezi de yaptıramıyorsunuz, biliyor musunuz? Ben birkaç defa rastladım.
Evet.
Maalesef Türkiye'de böyle mevzuata çok takılıyoruz.
Size hocam çok talepler geldiğini biliyorum. Çok, gençler çok, hocam evet, diyorlar bizi, İstanbul'u bize tanıtın.
Evet evet.
Yani Suriçin'den mi başlıyorsunuz hocam böyle bir davet geldiğinde?
Tabii aslında İstanbul Suriçin. Suriçin. Evet ya, yani. Sonra ecdat bize küser ya, kenardan başladın diye. Evet. Yani Fatih.
Evet.
Ama tabii Eyüp Sultan Suriçin'den de önce geliyor.
Tabii.
Tabii orada başlıyor çünkü. İstanbul'umuzun medarı iftiharı Hazreti Eyüp. Eyüp, evet, Eyüp Sultan Hazretleri. Ondan sonra Suriçi. Hı hı. Fatih, Beyazıt, efendim işte Sultanahmet. Nefsi İstanbul derler eskiler buna.
Öyle mi yani?
İstanbul'un nefsi.
İstanbul'un nefsi.
Nefsi İstanbul. Evet. Ondan sonra Biladi Selase gelir. Hı-hı. Üç belde. Hı-hı. Üsküdar, Galata, Eyüp. Bir de Obel de var değil mi?
Üsküdar, Galata, Eyüp.
Evet. Obel de kimin? Ahmet Haşim'in mi? Obel de durur menatiki duşizeyi tefayülde diye var ya. Evet, üç belde. Bilat, belde kelimesinin çoğulu Bilat. Bilad-ı Selase. Evet. İstanbul'un en uhrevi semti Eyüp Sultan birincisi. Efendim, yine İstanbul'un ikinci derecede uhrevi semti veya bir adı Kabe toprağı, bir adı Altınşehir, bir adı Hanım Sultanlar şehri, Üsküdar. Efendim, batıya açılan pencere diye tavsif edilen Beyoğlu, Taksim, Galata, Karaköy vesaire. Tabi bu daha çok Tanzimat'tan sonra verilmiş isimdir. Avrupa ile münasebetlerin artması, konsoslukların daha çok o bölgede açılması. Yahya Kemal'e göre de zaten biraz ezansız semttir oralar.
Yani ezansız.
Ama yine de Osmanlı'nın eserleri de oralarda da vardır, kuşatılmıştır. Mesela 2. Bayezid'in bizzat yaptırdığı bugünkü Galatasaray Lisesi.
Evet.
Mektebi Sultani'dir esas adı.
2. Bayezid yaptırmış.
Tabii tabii. Hocam. Evet. 2. Bayezid. Galata Mevlevi Hanesi.
Geçen hocam önünden geçtim.
Evet. Kitabesi vardır. Ne yani kadar çok güzel.
Dışarıdan Galata bakınca biraz mahzun kalmış gibi görünüyor.
Mahzundur, mahzundur. Evet.
Hakikaten.
Galata Mevlevi Hanesi, Mevlevi Hanesi. O da 2. Bayezid zamanında İskender Paşa tarafından yaptırılmış en eski Mevlevi Hanedir. Bunlar Beyoğlu'nun Osmanlı eserleri. Keza Gülbaba'nın türbesi.
Şeyh Galip'in hocam türbesi.
Şeyh Galip işte Galata Mevlevi Hanesi'nde yatıyor. İsmail Ankaravi Hazretleri orada yatıyor. Fasih Dede orada yatıyor. Rusuhi Dede orada yatıyor. Ve Leyla Hanım meşhur.
Evet.
Mevlevi ve şaire. Mevleviye ve şaire. Daha çok önemli kimseler var. Ne diyor üstadımız? Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca. Yani o tarafta da böyle güzel yerler var. İşte Yerebatan Camisi. Aynen. Efendim Lohusa Kadın Türbesi. Daha birçok Osmanlı mührü o bölgeye de vurulmuş vaziyette.
Eyüp Öksüz, Kadıköy Süslü, Moda Kurumlu.
Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu.
Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, Peril Ahşap Konak koca bir şehir kadar.
Eyvallah.
O yüzden ekliyor ilerleyen mısralarda. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul diye.
Eyvallah.
Üstadın da mekanı İstanbul. Cennet olsun.
Evet,
İstanbul.
Amin.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Böyle, bitti mi yoksa
kültür dünyamızda yine dolu dolu bir yolculuğa çıkarttınız.
İnşallah
önümüze koyduğunuz manzaralarla.
Seyahat ya Resulallah.
Hem seyahat hem şefaat. Allah razı olsun efendim. Çok çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamla beraber bir kültür dünyamızdan manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programın tekrarını pazar akşamı saat 21'de Erkam Radyo'da dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yine yeni bir kültür dünyamızdan manzaralar programında birlikte olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.
Erkam Radyo'da Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür Dünyamızdan Manzaralar programını dinlediniz.